Ayrım 37, sayfa 539. Simalyangın bağırması havada yankılanırken Hint yağı bitkilerinin arasında Wu, Wei, Ding ve Go'nun kahkaha sesleri yükseldi. Anasını sattığımın, dedi Wu Yunyu. Şu birden ortaya çıkan bücüre bakın hele. Karşımıza geçmiş, büyük büyük konuşuyor. Dilinin kesilmesinden de mi korkmuyorsun? Dut dallarından yapılmış kırbaç gibi sopalarıyla azgın köpekler gibi üzerimize atıldılar. Zavua, sen dayımla ilgilen, diye bağırdı Simalyang. Beni bir kenara itip boyları kendinden çok çok uzun olan iri yarı saldırganların üzerine doğru fırladı. Simalyang'ın ölmekten korkmayan tavrı bu dört kahramanı çok şaşırttı. Onlar daha sopalarını havaya kaldıramadan Simalyang taş gibi sert kafasını Wei Yangjiao'nun karnına geçiriverdi. Boğazı bozuk zalim çocuk çarpmanın etkisiyle yere serildi. Yerde hemen yaralı bir kirpi gibi dert olup kıvranmaya başladı. Wu, Go ve Ding kırbaçlarını şaklatarak ileriye doğru atıldı. Simalyang kollarıyla başını darbelerden korudu. Sonra ardına dönüp koşmaya başladı. Onlar da onu sıkı bir takibe aldılar. Görünüşe bakılırsa Simalyang'ın o asi ruhu uyuç haydutu şevke getirmişti. Korkak bir koyuna benzeyen Shangguan Yintong'la karşılaştırıldığında bir kurt yavrusunu andıran Simalyang daha ilgi çekici bir örnek oluşturuyordu. Üçlü savaş çığlıkları atarak savaş çoktan başlamıştı. Rehavet içindeki çayırlarda sürek avına çıktılar. Eğer Simalyang yavru bir kurtsa, Wu, Go ve Ding de iri, vahşi ama şapşalın önde gidene olan kırma birer köpekti. Bir kurtla kırma bir köpeğin karışımı olan Wei Yangjiao, Simalyang'ın ilk hedefi oldu. Onu aradan çıkarmak demek, köpek sürüsünün liderini ortadan kaldırmak demekti. Simalyang bir hızlanıyor, bir yavaşlıyordu. Arada hortlaklara karşı uyguladığımız taktiklere de başvurup aynı dönüşler yaparak köpek sürüsünü tek tek yere seriyordu. Galeyana gelip koşarken ani dönüşler yüzünden pek çok kez sendeleyip yere düştüler. Dizlerine kadar gelen otlar onlar geçerken açılıyor, hemen ardından da sanki hiçbir şey olmamış gibi kapanıp eski hallerine dönüyordu. Yumruk büyüklüğünde olan yavru yaban tavşanları korkudan yuvalarından fırlayıp kaçıştılar. İçlerinden hızlı koşamayan bir tanesi Wu Yunyu'nun koca ayağının ağırlığı altında eziliverdi. Simalyang sadece koşmakla kalmıyordu. Koşarken arkasına dönüp arada takipçilerine de saldırıyordu. Aynı dönüşler yaparak arayı bir adam boyu aştı. Arada da bir yıldırım gibi üzerlerine atılıyordu. Yerden bir avuç çamur alarak Ding Jingon'un yüzüne fırlattı. Wu Yunyu'nun boynunu ısırdı. Hatta Shashi Huan'ın taktiğini kullanıp Guo Kuisheng'in bacakları arasındaki şeyi sıkıca tutup çekiştirdi. Bu üç kahraman fena yaralandı ama Simalyang da başına pek çok darbe aldı. Üçlünün hızı giderek azaldı. Simalyang köprüye doğru çekildi. Üç kahraman yeniden bir araya geldi. Eskimiş bir körük gibi soluk alırken ağızlarından tükürükler saçtılar. Bıkkınlıkla yine Simalyang'ın peşine düştüler. Wei Yangjiao nefesini toparlayıp gruba katıldı. Kızgın bir kediyi andırıyordu. Sırtını kemerleştirip yavaş yavaş emiklemeye başladı. El yordamıyla yerde bir şey arıyordu. O kalın kemik saplı bıçağı otların arasında soğuk soğuk uzanıyordu. Ananı sikeyim, toprak ağaları birliğinin geride bıraktığı vahşi piç seni. Şimdi seni gebertmez miyim ben? Bir yandan alçak sesle küfrediyor, bir yandan da bıçağını aranıyordu. Gözlerinin pervaneyi andıran akı kuluçkadaki bir yumurta gibi titriyordu. Şazavua sanki hep bu anı kolluyormuşçasına bir geyik gibi sıçrayıp bıçağı yerden aldı. Bıçağı iki eliyle tutarak geri geri benim yanıma geldi. Wei Yangjiao ayağa kalkıp bir elini uzatarak ''Seni vatan haininin tohumu seni, bıçağı bana geri ver hemen'' diye kükredi. Tehditkar bir ifadeyle. Şazavua hiçbir şey söylemeden bana iyice yaklaştı. Gözünü bile kırpmadan Wei Yangjiao'nun o nasırlı pençesine bakıyordu. Wei birkaç kez öne atıldı ama her seferinde bıçağın sivri ucunu görünce telaşla geri çekiliyordu. Bu sırada Simalyang çoktan köprünün üzerinden geri çekilmişti. Wu Yunyu, Wei Yangjiao, seni götürelim. Hemen buraya gel de şu toprak ağasının piçini öldürelim. Hadi çabuk ol biraz, diye sövdü. Wei Yangjiao, biraz gelip senin de işini göreceğim, diye tısladı. Shazahuya. Wei Yangjiao kocaman bir Hint yağı bitkisini söküp silah olarak kullanmak istedi ama bitki çok kalın olduğundan yerinden çıkaramayınca sadece bir dalını koparmakla yetindi. Dalı havada sallayarak köprüye doğru koşturdu. Köprüye doğru sendeleyerek giderken Şazahua yanıma iyice yaklaşıp beni korumaya çalışıyordu. Hendekteki su dar köprünün altından hızla akıyordu. Suyun içinde sürüler halinde dolaşan küçük sadan balıkları vardı. Akıntıyla birlikte süzülürlerken kimse sıçrayıp köprünün üzerinden atladı, kimisi de köprünün üstüne düştü. Köprünün üzerinde öfkeyle sıçrayan pürüzsüz vücutları yay gibi bükülüyordu. Bacaklarımın arasında ıslak bir yapışkanlık hissettim. Sırtım, kıçım, baldırlarım, boynum, artık vücudumda dövülmekten neresi şişmişse işte, her yerim sanki ateşin üzerindeymiş gibi yanıyordu. İçime acı tatlı bir pas tadı yerleşti. Vücudum attığım her adımda istemsiz bir şekilde sendeliyordu. Ağzımdan kontrol edemediğim iniltiler çıkıyordu. Kolum Şazahua'nın kemikli ve kuru omzuna baskı yapıyordu. Vücudumu dikleştirip onun yükünü azaltmaya çalıştım ama yapamadım. Simelyan köye uzanan yolda hiç telaşsız koşturuyordu. Arkasındakiler hızlanınca o da hızlanıyor. Onlar yavaşlayınca o da yavaşlıyordu. Koşarken arkalarındakilerin ilgisini kaybettirmeyecek ama onu da yakalayamayacakları bir mesafeyi koruyordu hep. Yolun iki tarafındaki tarlalardan sis bulutları yükseliyordu. Hendeğin içinden batan güneşin koyu kırmızıya boyadığı, kurbağaların iç karartan moraklamaları geliyordu. Ve Yangjiyo, Wu Yunyu'ya bir şeyler fısıldayınca üçe ayrıldılar. Wei Yangjiyo ile Ding Junlu'nun hendeği geçtikten sonra iki yandaki tarlalara koşuşturdular. Wu Yunyu ve Guo Kuisheng birden hızlarını düşürdüler. İkisi birden Simalyang, Simalyang, kaçmak erkekliğe yakışmaz. Taşaklıysan durur adam gibi dövüşürsün diye seslendiler yüksek sesle. Ağabey koşsana diye bağırdı Şazahua. Seni kandırmalarına izin verme sakın. Seni küçük orospu diye sövdü Wu Yunyu ardına. Seni bir elime geçirsem un ufak edeceğim dedi. Şazahua kahramanca önümde durup bıçağı sallayarak gelin bakalım sizden korkmuyorum dedi. Wu Yunyu hızla bize doğru koşturdu. Şazahua kıçını bana yapıştırarak geriledi. Simalyang ardına dönüp yanımıza doğru geldi. Ardından kafası kabuk bağlamışken sen onun saçının bir teline bile dokunursan senin o tofu satan kokuşmuş ananı zehirlerim diye bağırdı. Ağabey koş hadi diye bağırdı Şazahua. Vei köpeğiyle Ding köpeği arkanda bir çember oluşturdu. Simalyang bir an durup düşündü. Bir ikileme düşmüştü. Ya ilerleyecek ya da geri çekilecekti. Belki de kasıtlı olarak durmuştu. O durunca Wu ve Guo da durmuştu. Wei Yangjiyo ile Ding Jingu birden tarlaların içinden fırladı. Hendeği geçip yola çıktılar. Ayaklarında morlu yeşilli bir çamur tabakası vardı. Küçük yabani hayvanlar gibi dikkatli bir şekilde öne doğru ilerlediler. Simalyang hiç kıpırtısız yerinde duruyordu. Çok rahat görünüyordu. Belki de rahat oynuyordu kim bilir. Kolunu kaldırıp yüzündeki teri sildi. Bu sırada annemin köyden esen rüzgarın taşıdığı bağırışını duydum. Simalyang kendiye atlayıp darı ve mısır sapları arasında kalmış olan dar bir patikada hızla ileriye doğru koştu. Wei Yangjiyo heyecanla arkadaşlar tamamdır düşün peşine diye bağırdı. Ördek sürüsü gibi hemen hendeğin içine atladılar. Hendekteki çamurlara basa basa koşmaya başladılar. Darı ve mısırların yaprakları o dar patikayı gizlemişti. Yaprakların vücutlarına vururken çıkardığı hıcırtılarla onların köpek gibi havlayışlarını dinledik. Küçük dayı, sen burada ninemi bekle. Ben gidip Liang abime yardım edeceğim. Şazahua dedim. Korkuyorum. Korkma küçük dayı. Ninem birazdan burada olur. Nine. Birden yüksek sesle bağırmaya başladı. Simalyang'ı öldürebilirler. Sen de bağırsana. Ana buradayım. Ana buradayım ben. Şazahua cesurca hendeğe atlayıverdi. Hendiğin içindeki su göğsüne kadar geliyordu. Ellerini çırparken sudan yeşil dalgalar çıkarıyordu. Onun boğulacağından korktum ama elinde bıçakla karşı kıyıya tırmanmaya başlamıştı bile. Sıska ve kısa bacaklarıyla çamurun içinde sıkı bir mücadele verdi. Ayakkabıları derin mi derin çamura battı. Tüneli andıran dar patikaya girince ortadan kayboldu birden. Annem yavrusunu koruyan bir inek gibi sendeleye sendeleye koşturuyordu. Saçları altın ipliklere benziyordu. Yüzüne sıcak bir sarılık yayılmıştı. Ana diye seslendim. Gözlerim yaşlarla doldu. Daha fazla dayanamayacağımı sanmıyordum. Sendeleyerek öne doğru birkaç adım atıp kendimi annemin nemli ve sıcak kucağına bıraktım. Annem ağlayarak, oğlum benim, seni bu hale kim soktu diye sordu. Wu Yunyu bir de Wei Yangjiyo dedim ağlayarak. Şu haydut çetesi demek diye öfkeyle kükredi annem. Ardından şimdi nereye gittiler diye sordu. Şimdi de Simalyang ve Şazahua'nın peşlerine düştüler. Anneme odar patikayı işaret ettim. Odar patikadan küme küme sis bulutları yükseliyordu. O gizemli patikanın derinliklerinden vahşi bir hayvanın sesi yükseldi. Bir de çok uzaktan gelen kavga sesleri ve Şazahua'nın tiz çığlıklarını duyduk. Annem köye doğru bakındı. Köy çoktan yoğun bir sis tabakası altında kalmıştı. Köyün köpeklerinin havlaması sanki suyun derinlerinden yankılanıyor gibiydi. Annem beni kolumdan tuttuğu gibi hiçbir şeyi umursamadan hendeğin içine atladı. Hendekteki su birden pantolon paçalarımı doldurdu. Dingile sürülen yağ gibi ılıktı bu su. Annem o koca gövdesi ve küçücük ayaklarıyla çamurun içinde güçlükle ilerleyebiliyordu. Hendeğin içindeki yabani otlara tutunarak zar zor odar patikaya ulaştı. Annem hala elimi tutuyordu. Birlikte patikaya daldık. Eğilmek zorunda kaldık. Eğer eğilmezsek yaprakların keskin uçları yüzümüzü çizecekti. Hatta gözümüzü bile çıkarabilirlerdi. Patikanın her iki tarafı da yemyeşil yabani otlarla çevrilmişti. Deli gibi büyümüş ısırgan otları ayağıma batıyordu. Acıyla inledim. Sudan kabarmış yaralarım çok acıyordu. Birkaç kez yere düşecek gibi oldum ama annemin güçlü kolları beni her seferinde tuttu. Işık giderek azalıyordu. Karanlıktan ne başını ne de sonunu görebildiğimiz bu uçsuz bucaksız tarlalarda çok tuhaf şekilleri olan küçük yabani hayvanlar yaşıyordu. Bu hayvanlara yeşim taşı yeşili gözleri, kıpkırmızı dilleri ve humurtular çıkardıkları sivri burunları vardı. Birden efsanelerde anlatılan cehenneme girdiğimiz gibi bir sanrıya kapıldım. Şimdi bu elimi sımsıkı tutmuş, öküz gibi soluyan ve hiçbir şey umurunda değilmiş gibi öne doğru koşturan kişi gerçekten annem miydi? Yoksa bu annemin şeklini almış ve beni cehennemin derinliklerine doğru çekmek isteyen bir zebani miydi? Elimi sıkmaktan acıtmış bu elden kurtulmaya çabaladım ama bu mücadelenin sonunda başardığım tek şey onun elimi daha da sıkı tutması oldu. Bu korkunç patika sonunda aydınlandı. Yolun güneyinde hala uçsuz bucaksız kara bir ormanı andıran darı tarlaları vardı. Yolun kuzeyinde ise geniş ve boş bir arazi uzanıyordu. Güneş batmak üzereydi. Ve boş araziden cırcır böceği korusunun sesi yükseliyordu. Terk edilmiş bir tuğla ocağı ateş kırmızısı rengiyle bizi sıcak bir şekilde karşıladı. Henüz fırınlanmamış tuğla yığınlarının arkasında Simalyang ve Şazahua o dört küçük zorbayla birlikte vahşi bir gerilla savaşına girmişlerdi. Her iki tarafın arkasında sıra sıra dizilmiş olan kerpiç tuğlalar vardı. Tuğlaları karşılıklı olarak birbirlerine fırlatıyorlardı. Görünüşe göre Simalyang ve Şazahua dezavantajlı bir konumdaydı. Çünkü çok küçük ve çok zayıftılar. Güçsüz kollarıyla cephanelerini düşman atarken çok zorluk çekiyorlardı. Wu Yunyun'un tarafındaysa dört kişi çok sıkı çalışıyordu. Simalyang ve Şazahua kırık tuğla parçaları yağmuru altında başlarını kaldırıp yukarıya bile bakamıyordu. Annem, durun sizi zorba hayvanlar diye bağırdı. Kendilerini savaşmanın şımarık sarhoşluğuna kaptırmış olan dört kötü adam, annemin öfkeli küfürlerini aldırmadı bile. Tuğlaları karşı tarafa fırlatmaya devam ettiler. Hatta kendi kerpiç duvarlarını sinsice geçip Simalyang ve Şazahua'nın bölgesine girerek üstünlük kazanmaya çalıştılar. Simalyang kızı kolundan tutup o terk edilmiş ocağa doğru koştururken Şazahua'nın başına bir tuğla parçası isabet etti. Aldığı darbeyle bir ah çeken Şazahua birden bayılıp yere düşecekmiş gibi oldu. O bıçağı hala sımsıkı tutuyordu elinde. Simalyang eline iki tuğla parçası alıp açıklığa koştu. Tuğlaları düşmana doğru fırlatınca adamlar hemen saklandı. Annem beni darı tarlasına gizleyip elini kolunu sanki yangi dansı yapıyormuşçasına oynatarak ileriye doğru atıldı. Onun ayakkabıları da çamura battı. Annemin açığa çıkan zavallı küçük ayaklarıyla çamurda zar zor ilerlerken topukları çamurda küçük delikler açıyordu. Tuğla duvarın sonunda birden ortaya çıkan Simalyang ve Şazahua el ele tutuşup sendeleyerek ocağa doğru koşturdular. Büyük ve kıpkırmızı bir ay çoktan sakince göğe yükselmişti. Simalyang ve Şazahua'nın mor gölgeleri yere vuruyordu. O dört piçin gölgeleri daha uzundu. Yay gibi bacaklarıyla uçarcasına zıplayarak annemi çok geride bıraktılar. Simalyang hantallaşmıştı. Şazahua onu yavaşlatıyordu. Bizimkiler ocağın önündeki açık araziye ulaştıklarında Wei Yangjiao'nun fırlattığı bir tuğla parçası Simalyang'i yere çaldı. Şazahua elindeki bıçakla direkt Wei Yangjiao'nun üzerine atladı. ama V'yi yana doğru çekilince Shah sadece havayı bıçaklayabildi. Hemen ardından da Wu Yunyu'nun tekmesiyle yere serildi. Annem durun diye bağırdı. Dört adam kollarını saldırmak üzere kanatlarını açan akbabalar gibi açıp Sima Liang ve Shah Zahua'yı aralıksız tekmelemeye başladı. Shah Zahua boğuk boğuk ağlarken Sima Liang kılkını bile çıkarmadı. İkisinin vücudu da yerde bir o yana bir bu yana yuvarlanıyordu. Dört adam ay ışığının altında çok tuhaf bir dans ediyorlarmış gibi görünüyordu. Annem sendeleyip yere düştü ama inatçı bir tavırla tekrar ayağa kalktı. Wei Yangjiao'nun omuzunu tutup sırkıca kavradı. Bu köyün en sisi ve en kurnazı olarak bilinen adam kollarını dirseklerinden geriye doğru kıvırıp annemin memelerini yakalayınca annem bir çığlık attı. Geriye doğru bir iki adım atıp kıç üstü yere düştü. Kendimi yere atıp yüzümü çamura buladım. Gözlerimden kara kan süzülüyormuş gibi hissettim. Hala Sima Liang ve Shah Zahua'yı tekmelemeye devam ediyorlardı. Vahşiliklerin derecesi çoktan kavganın sınırlarını aşmıştı. Sima Liang ve Shah Zahua ölümün eşiğindeydi artık. Bu sırada iri yarı, saçı sakalı birbirine karışmış, yüzü kurumla kaplı, baştan aşağıya siyahlar içindeki biri ocaktan çıkıverdi. Sırtı hiç de esnek değildi, bacakları ise kaskatıydı. Ocaktan beceriksizce çıkıp çekiç büyüklüğündeki yumruğunu havaya kaldırdı. Kolunu aşağıya bırakmasıyla Wu Yunyu'nun köprücük kemiğini kırması bir oldu. O kahraman ağlayarak yere oturuverdi. Geriye kalan üç kahramansa tekmelerini hemen durdurdu. Wei Yangjiao korkuyla Sima Ku diye çığlık attı. Tam ardına dönüp kaçacakken Sima Ku'nun öfkeli kükremesini duydu. Sanki yere yıldırım düşmüş gibi hepsi korkuyla dona kaldı. Sima Ku demir yumruğunu kaldırıp ilk yumruğu Ding Jingyu'nun gözüne patlattı. İkinci yumruğu yiyen Guo Qinsheng safra tükürdü. Wei Yangjiao ise üçüncü yumruk daha havaya bile kalkmadan yere diz çökmüştü. Başını af dilemek için durmadan yere eğip, ''Üstad, üstadım, canımı bağışlayın ne olur, onların zoruyla geldim. Gelmezsen beni döveceklerdi, dişlerimi dökeceklerdi, üstad, ne olur canımı bağışlayın benim.'' diye yalvardı. Sima Ku bir an tereddüt ettikten sonra ona bir tekme savurdu. Wei Yangjiao yerde geriye doğru yuvarlandı. Sonra hemen ayağa kalkıp bir tavşan gibi koşarak kaçtı. Çok geçmeden köye giden yolun üzerinde Wei'nin bir köpek gibi havladığını duyduk. Sima Ku'yu yakalayın. Toprak ağası birliğinin toprak ağası geri döndü. Sima Ku'yu yakalayın. Sima Ku, Sima Liang ve Shah Zahua'yı ayağa kaldırdı. Ardından annemi de ayağa kaldırdı. Annem titreyen bir sesle sen bir insan mısın yoksa hayalet misin diye sordu. Kaynanacığım diye ağlar gibi hıçkırdı. Sima Ku ama devamını getirmedi. Sima Liang, baba bu gerçekten sen misin diye sordu yüksek sesle. Sima Ku, oğlum seninle gurur duyuyorum dedi. Kaynanacığım evde kaç kişisiniz diye sordu Sima Ku. Soru sormayı bırak da dedi annem telaşla. Hemen uzaklaş buradan. Köyden gongun endişeli sesiyle keskin silah sesleri gelmeye başladı. Sima Ku, Wu Yunyu'nun boynuna yapışıp üzerine basa basa tane tane konuştu. Seni küçük hayvan. Köydeki o tosbağa sürüsüne şunu söylemeni istiyorum. Her kim benim, Sima Ku'nun ailesinden birine bir kötülük etmeye cesaret ederse onun soyunu kuruturum. Evinde ne tavuğu ne de köpeği kalır geriye. Söylediklerimi aklına iyice yazdın mı ha? Yazdım yazdım diye üst üste yineledi Wu Yunyu. Sima Ku elini onun boynundan çekince Wu Yunyu bir felçli gibi hemen yere serildi. Kaçsana hadi koş diye endişeyle seslendi annem bir yandan da heyecandan eliyle yeri döverken. Sima Liang ağlayarak baba ben de seninle gelmek istiyorum dedi Sima Ku. İyi bir çocuk ol ve ninenle birlikte kal dedi. Sima Liang, baba ne olur beni de yanında götür dedi. Annem, Liang oğlum, babanın ayağına dolanmayı bırak, bırak da gitsin adam dedi. Sima Ku yere diz çöküp annemin önünde secde etti. Üzgün bir sesle, ana, çocuğu sana emanet ediyorum. Sana iyice borçlandım, ömrüm yetmez ödemeye. Artık bir sonraki yaşamımı da öderim dedi. Annem ağlayarak, kızlarla sonumuz iyi olmadı, bunun için bana kin gütme dedi. Sima Ku, senin suçun değildi ki. Kızlarımın intikamını da çoktan aldım dedi. Annem git git hadi uzaklara gidip yükseklere uçasın. İntikam sadece öfkenin daha da derinleşmesini sağlar dedi. Sima Ku ayağa kalkıp ocağın içine doğru koştu. Fırından çıktığı zaman üzerinde sazdan bir yağmurlukta bir de hafif makineli bir tüfek vardı. Kemerinden halka halka parlak mermiler sarkıyordu. Ardına döndüğü gibi hızla dar tarlalarına girdi. Dar sapları hışırdıyordu. Annem arkasından yüksek sesle şöyle bağırdı. Benim sözümü dinle. Uzaklara gidip yükseklere uç. Durup adam öldürmekte zaman harcama. Darı tarlaları yine sessizleşti. Ay ışığı su gibi yere düşüyordu. Köyden üzerimize doğru dalga gibi insan sesleri geliyordu. Köyün milisleri ve ilçe kamu güvenliğinden bir grup güvenlik görevlisi ellerinde fener, meşale, av tüfeği ve kırmızı püsküllü mızraklarla birlikte ve Yang Jiyo'nun önderliğinde düzensiz bir şekilde ocağın önüne doğru koşturuyorlardı. Göstermelik bir hareketle ocağın önünü sardılar. Yang adında protez bacaklı bir kamu görevlisi tuğla yığının arkasına çömelip elindeki megafonla ocağa doğru. Simoku, teslim ol, buradan kaçamazsın dedi. Neredeyse bütün gece bağırdı ama ocakta hala bir kıpırtı yoktu. Müfettiş Yang da silahını çıkarıp ocağın girişindeki karanlığa doğru iki el ateş etti. İçeriden duvarlara vuran mermilerin vınlamaları yankılandı. El bombalarını getirin diye seslendi arkasına doğru müfettiş Yang. Göbeğin üzerinde kertenkele gibi sürünen bir milis geldi. Belinden iki tane ahşap saplı el bombası çıkarıp ona uzattı. Yang, el bombalarından birinin filmini çekip parmağına geçirdi. Geriye doğru yaylanıp el bombasını ocağın içine fırlattı. El bombasını atar atmaz telaşla kendini yere atıp bombanın patlamasını bekledi. Bomba sonunda patladı. Hemen ardından diğer bombayı da fırlattı, o da patladı. Patlama sesinin dalgaları ta uzaklara yayılırken ocaktaki sessizlik daha da derinleşti. Yang eline megafonu alıp Simoku silahlarını atıp dışarıya çık. Sana zarar vermeyeceğiz. Biz eserlerimize iyi davranırız dedi. Ona cevap veren tek şey cırcır böceklerinin boğuk cırlamalarıyla uzaktaki hendeklerin içinden gelen kurbağa vıraklamaları oldu. Ayağa kalkacak cesareti bulan müfettiş Yang bir elinde el feneri diğerinde silahıyla birlikte arkaya doğru benimle birlikte gelin diye seslendi. Biri av tüfeği diğeri kırmızı püsküllü bir mızrak taşıyan iki yürekli milis eğilerek müfettiş Yang'ın arkasına doğru ilerledi. Yang'ın protez bacağı her adım attığında takırdıyordu ve vücuda her takırtıyla birlikte sarsılıyordu. Eski ocağa olaysız bir şekilde girdiler. Birkaç dakika sonra da ocaktan çıktılar. Wei Yang Jiyo diye kükredi Yang. Simoku nerede? Wei Yang Jiyo, yemin ederim ki Simoku işte bu ocağın içinden birden çıkıverdi. Bana inanmıyorsan onlara sor dedi. Gördüğünüz kişi Simoku muydu diye sordu müfettiş Yang gözlerini Wu Yunyu ve Guo Qunsheng'e dikip. Ding Xingguo bilinçsiz bir halde yerde yatıyordu. Müfettiş hoşnutsuz bir tavırla yanlış görmüş olmayasınız diye üsteledi. Wu Yunyu çekinerek darı tarlalarına doğru bakarken bence o diye kekeledi. Bir başına mıydı diye sordu Yang. Evet bir o. Silahlı mıydı? Sanki bir makinalı tüfeği belinde de bir dizi mermi. Wunyu daha konuşmasını bitirmemişti ki müfettiş Yang ve yanında getirdiği adamları biçilmiş çimler gibi yere serildiler. Ayrım sonu sayfa 551.